Değerli dostlar merhaba. Bir Düşünce Günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Kıymetli dostlar, bugün Türkiye'de tarikat ve cemaat gerçeğini konuşacağız. Bu konuyu ele almamıza vesile olan olay da geçtiğimiz hafta Çarşamba Cemaati olarak bilinen İsmail Ağa Cemaati olarak bilinen camianın önderi Mahmut Usta Osmanoğlu'nun vefatı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mahmut Hoca'nın vefatıyla birlikte Türkiye'de tarikat ve cemaat gerçeği tekrar gün yüzüne çıktı ve tartışılmaya başlandı. Büyük bir cenaze namazı vardı Fatih Camii'nde. 100 bine yaklaşan kişinin katılımından bahsediliyor. Bu gerçekten yeniden Türkiye gündemine, Türkiye'deki tarikatların, cemaatlerin sosyolojik gerçekliğini göz önüne koydu. Böyle bir realitenin varlığından tekrar herkesi haberdar etti. Biz de bugün hocamla birlikte bu konuyu ele alacağız, konuşacağız. Hocam izninizle öncesinde bu cenazeyle ilgili, Mahmut Hoca'nın vefatıyla ilgili kamuoyunda bazı tartışmalar oldu, evet. Taziyeler oldu, taziye ilanları oldu. Ben onlardan bahsetmek istiyorum, ardından buyurun, size bazı sorularım olacak. Kıymetli dostlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gazetelerde Mahmut Usta Osmanoğlu ile ilgili taziye ilanları yayımladı. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımız da Mahmut Hoca'nın vefatı ile ilgili bir taziye yayınladı. Hocam ben izninizle bunu okumak istiyorum. Hem meselenin efradını ve önemini izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle paylaşma adına. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın taziye ilanı şöyleydi. Bir asra yakın ömrünü Müslümanların tevhidi, tedrisi ve tenviri gayretiyle geçirmiş, ilim, irşat ve tasavvufi ahlakı yolunda ve halinde birleştirerek izzetli ve vakur bir neslin yetişmesine vesile olmuş, İslam'ın şeairinin inkişafı için nice sıkıntılara göğüs germiş kıymetli alimlerimizden muhterem Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin Hakk'a rıhlet ettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Mahmut Hocamıza Yüce Rabbimizden rahmetler niyaz eder. Yakınları, talebeleri, sevenleri başta olmak üzere bütün milletimize taziyelerimizi arz ederiz diyor Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı. Aynı şekilde buna benzer cümlelerle Mahmut Hoca'yı taltif eden cümlelerle Cumhurbaşkanımız da gazetelerde bir taziye ilanı verdi. Cenazeye katılım yoğundu. Devlet düzeyinde bir tören oldu adeta. Birçok siyasi parti lideri katıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı katıldı. Bakanlar katıldı hocam. Fakat ardından tartışmalar da hemen başladı. Bir tarikat liderine devlet töreni düzenlendiğine dair tezviratlar başladı. Bununla ilgili yazılar yazıldı. Metropol'deki şeriat gettosunun şeyhi başlıklı yazı bile yazıldı bununla ilgili hocam. En büyük tarikatımız medeniyet tarikatıdır diye yazılar yazıldı. Fakat meselenin hakkını teslim eden, bu sosyolojik realiteyi gören gazeteciler, yazarlar da vardı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam da muhafazakarlarla, dindarlarla helalleşmeden bahsettiği bir dönemde bu laikçi ve sekter, münferit, laikçi takım diye bizzat o mahallenin içerisinden bir takım ithamlar da oldu. Bu cenazeye tepki gösterenlere, bu sosyolojik realiteye tepki gösterenlere böyle tepkiler de oldu. Siz de şöyle bir tespitte bulundunuz hocam. Dediniz ki İsmail Ağa cemaati Kemalist ideolojinin giyim devrimlerinin Müslüman toplumda ürettiği travmalara karşı bir reflekstir. İsmail Ağa cemaatinin sosyolojisi budur dediniz. Evet. Fakat aynı şekilde yine kendi muhafazakar, dindar, Müslüman mahallenin içerisinde de şu tür söylemler de oldu. Yani ne şeyhim ne tarikatım oldu. Kendimi bunlardan özgürleştirdim. Tekim, özgürüm, bedeli neyse öderim diyen muhafazakar dindarlar da var. Bu bize şunu yeniden gösteriyor hocam. Modern zamanlarda evet gelenekle, tarihiyle beraber ele almamız lazım tarikatları. Fakat modern zamanlarda tarikatların yeniden gündeme geldiğini görüyoruz. Yeniden konuşulmaya başladığını görüyoruz. Ne oldu? Yani bu meseleler, özellikle bu cenaze namazından sonra, cenaze merasiminden sonra niçin hocam tekrar bu mesele bu kadar gündeme geldi? Günümüz için anlamı ne bunun evet, hocam?
Aslında Türkiye'de Allah rahmet etsin Mahmud Efendi'ye Türkiye'de uzun süre hakikaten irşat faaliyetlerinde bulunan ciddi bir kesim oluşturan, onlara yön veren bir ilim ve irfan insanı rahmete gitti, göçtü. Bu Mahmud Efendi rahmete ulaşırken bile aslında arkasında Türkiye'ye yeniden bir şey yaptı. Türkiye'ye yeniden bir canlılık getirdi bir açıdan. Uzun süredir aslında hep gündemde olan biriydi. Mahmud Efendi kendisini gündeme getirmesi de yaptıkları onu gündeme getirdi. Etrafında çoğalan, Fatih'i mesken tutan,
evet,
menzil tutan bir cemaat. Cemaat sosyolojisi açısından baktığımız zaman, cemaat derken de şunu, yani tarikat aslında bu açıdan da Süleymancılardan, Nurculardan farklılaşıyor. Tarikat tarzı bir cemaatten bahsediyoruz. Bu tür cemaatler mesela cami etrafında ortaya çıkarlar. İsmail Ağa cemaati deniyor. Çünkü İsmail Ağa camisiyle birleşerek ortaya çıkan bir şey. Bir cami, Allah'ın evi etrafında toplaşan, cem olan, eğitim faaliyetlerinde bulunan, irşat faaliyetlerinde bulunan bir yapı olarak ortaya çıkıyor, doğuyor. Zaten ilk görev yeri de bu cami, çarşambada. Ve bu camide imamlık görevini hayatı boyunca devam ettiriyor. Bu yönüyle önemli bir şey bu. Diğer mesela Zahid Kotku, Mehmet Said Kotku Efendi İskenderpaşa Camii'nde aynı özelliklere sahip bir şahsiyet olarak tezahür ediyordu. Birçok tarikat yapılanmasında camilerin merkezi bir önemi var. Camilerle kendilerini anlatırlar, orayla kendilerini temsil ederler. İsmail Ağa'da böyle bir şey, bu adla anılması da bu açıdan önemli bence. Tarikat olduğunun çok önemli göstergelerinden birisidir bu. Dikkat çekici diğer şey aslında Mahmud Efendi hayatı boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir camide imamlık yaptı.
Evet.
Mesela. O nedenle Kemalistler onu ne kadar devletle çatışan, devlette tehdit oluşturan bir yapı olarak kurgulamaya çalışırlarsa çalışsınlar, bu beyhude bir çaba. Çünkü Diyanet İşleri Başkanı devletin bir kurumudur. Ve Mahmud Efendi de devletin bir kurumunda imamlık yaparak hayatını geçirmiş
olan bir insandır. Devlet memuru aslında.
Devlet memurudur. Türkiye'deki büyük tarikatlar devlete düşman değiller. Devletin rejimiyle, kadrolarıyla, politikalarıyla problemli olurlar. Onları problemli görürler. Bu devlet efendim, hatta bu devleti temelde İslam devleti olarak görürler. Fakat devlet işte bir takım yöneticiler tarafından yanlış yönetiliyor, kötü yönetiliyor. Bu yöneticiler, kadrolar ıslah edilirse devlet de ıslah olur. Devlet de efendim dinle, İslam'la barışık hale gelir. Temel bakış açısı budur.
Kadroları devlet gibi mutlaklaştırmıyorlar.
Evet. Yani.
Ama devlet önemli.
Devleti önemsiyorlar.
Korunması gereken önemli bir müessese.
Ondan sonra böyle devlet küfürdür bilmem ne gibi tutumlardan tamamıyla mesafe içinde bulunurlar. Bu ekoller veya bu çizgilerin böyle bir tutumu var. Bunu Mahmud Efendi'de de görüyoruz. Mahmud Efendi'nin tabii bu rahmete göçmesi üzerine bu kadar tartışmaya, bu kadar ilgi odağı olması önemli bir şey. Bunu konuşmak hakikaten gerekir. Bir defa Türkiye'nin tarikatlarla, cemaatlerle ilgili meselelerinin devam ettiğini gösteriyor. Ne kadar ertelersek, ne kadar merdiven altına itmeye çalışırsak, ne kadar görmezlikten gelmeye çalışırsak çalışalım, Bu Türkiye'nin önemli bir meselesidir. Bu Türkiye'nin varlık ve yokluk meselesidir. Bunu görmek, bunu anlamak, buna göre de anayasal düzenlemeler getirmek gerekir. Bu yapılmadıkça bu cemaat ve tarikat yapıları örtük bir dil kullanmaya devam edecek. Devletle ilişkilerinde daha serbest, daha rahat, daha özgür bir ilişki geliştiremeyecek. Dolayısıyla nasıl ki Türkiye'de herkes devlet içinde, devlet yanında kadrolaşarak devletin kimi zaman taarruzlarından emin olmak, kimi zaman da devletin faaliyetlerinin daha iyi olmasına katkıda bulunmak için, orada var olmak için çaba gösterecekler. Bunu aşmanın en iyi yolu devletin hakikaten objektif çalışan, adil çalışan bir yapı haline gelmesi, tarikatların da varlığını algılayan, tanıyan, meşru gören anayasal düzenlemelere yol vermesi. Hala Kemal İster işte şeriatçı getto veya işte bilmem şu bu diye tehdit edici bir algı içine yerleştirmeye devam ediyor bu yapılar.
Yani Fatih semti İstanbul'un orta yerinde bir semt.
Evet.
Metropoldeki şeriat gettosu diye ifadelendirilebiliyor.
Evet, zaten şeriat, yani o arkadaş gerçi orada şeriatı kötü manasında da kullanmıyor. Onun hakkına da girmeyelim ama birçok şeyin, ulusalcılığın bilinç dünyasında veya Kemalist'in bilinç dünyasında veya Kemalist dediğin laikçi diyelim. Evet. Laikçinin bilinç dünyasında şeriat çok korkulacak bir şey. Eski tamamıyla kanunları getirip insanı, herkesi çarşafa sokacak, el kesecek, bilmem kadınların haklarını yok sayacak bir kavram olarak şeriatı algılıyorlar. Tamamıyla kurgu bu. Tamamıyla şeriat karşıtı bir kurgudur bu. Doğru değil, gerçeklikle hiçbir alakası yok. IŞİD'in yaptığı da şeriat falan değil. El-Kaide'nin yaptığı da şeriat değil. Özellikle uluslararası hegemonya bu IŞİD ve El-Kaide'ye bunları yaptırarak İslam talebi olan, şeriat talebi olan toplumları bu işten uzaklaştırmaya çalıştılar. Bunu yaptılar yani açıkçası. Şimdi yeniden konumuza dönersek, evet, Türkiye'de bir tarikat konusu var. Bu önemli. Bakın, onun bir temsilcisi rahmete göçüyor ve yüz binlerce insan geliyor peşinde namazına katılıyor. Şimdi toplumumuzun şöyle bir hasreti var. Bu güzel bir şey. Yani bu tarikat müntesibi olmasa da ya Mahmud Efendi diye bir zat var. O ilim erbabı, iyi bir adam. Bir sürü insan okutmuş. Bir sürü insana nasihatlerde bulunmuş.
Aydınlatmış.
Hizmet etmiş. Ya gidelim cenazesine katılalım. Bir Allah dostu. İnan böyle namaz kılmayan bile.
Safımız belli olsun.
Evet, yani hayır, safımız belli olsun demeyen. O biraz daha farklı.
Yok, ideolojik kastım, olmuyor. Kastım şey değil. He. Yani bir Allah dostunun yanında bulunma manasında
yani
diyorum hocam.
Yani tamamıyla saf.
Yoksa cemaate, tarikata, intisap manasında demiyorum.
Namaz kılmayan insanlar da var.
Evet.
Ya bir Allah dostu ölmüş, bir sürü hizmetlerde bulunmuş. Gidelim cenazesine katılalım. Toplumda böyle bir hasret var. Bu güzel bir hasret.
Evet.
Bu topluma karşı hala umut taşımamız gerektiğini gösteren bir şey. Bir yönüyle Mahmud Efendi arkasında bunu cenazesiyle bir mesaj olarak bize gösterdi, gönderdi. Ey Alican, ey Ergün, Yıldırım, yani umutsuz olmayın. Bakın bu toplum ne yaptı? Bakın bize, bu cenazemize katılarak dine, alime, İrfan ehline teveccühünü ortaya koydu. Şükürler olsun. Büyük bir şey bu hakikaten. Buradan ibret almak gerekir. Yoksa efendim bak bizim cenazemize bu kadar kişi katıldı, biz bu kadar güçlüyüz diye cemaat asabiyeti, tarikat asabiyeti de yapmamak lazım.
Evet.
Yani nasıl birçok asabiyetler varsa cemaat asabiyetleri de var, tarikat asabiyetleri de var, Allah korusun. Bunlar da fitnelere yol açabiliyor, çatışmalara yol açabiliyor. Bunun yerine dediğim gibi ibretler çıkarmak gerekiyor.
Zaten hocam farklı meşrepteki insanlar, farklı cemaatler, farklı tarikat mensupları da taziye ilanlarında bulundu. Bu cenaze namazına katıldı. Dolayısıyla buradan, bunlardan soyutlayıp bir tarikat cemaat asabiyeti oluşturmak da uygun olmaz.
Uygun olmaz.
Bizzat kendilerinin yapmaması lazım yani.
Müslümanların güzel bir hasretidir. Yani cenazelerinde bir araya gelmeleri, kırgınlıkları, şunları bunları bir kenara bırakıp aynı safta buluşmaları, ölümün, cenazenin insanı birleştiren, insana af duygusunu hissettiren bir yönü var, eğitici bir yönü var.
Evet.
Toplumu eğiten, insanı eğiten bir yönü. Güzel bir şey yani, hakikaten ölüm modern dönemde korkulan bir şeydir. Ama bizim kültürümüzde ölüm bizi terbiye eden bir şeydir.
Evet.
Burada da gördük. Şimdi o şey sorunuz da önemli. Devlet katında temsil ve katılma. Tarikat hala devlet katında meşru olmayan bir kavramdır. Bu nedenle cemaat kullanılıyor genellikle.
Ben, camia diyor hatta camia deniyor, Cumhurbaşkanımız.
Şey cemaat deniyor. O tarikatın müntesiplerine de baktım. Onlar da bu dili kullanıyorlar. Şimdi ya bundan artık çıkmamız lazım. Bakın bu insanlarımızı bile örtük bir dil kullanmaya zorluyoruz. Bu örtük dilden çıkmamız gerekir. İkircilikli dilden çıkmamız lazım. Birbirimize açık olmamız lazım. Bunun için de bu anayasal değişmeler bir ara gündeme gelmişti. Davutoğlu'nun başbakan olduğu AK Parti iktidarının bir döneminde çok önemli bir girişimdi. Onların yeniden gündeme gelmesi gerekir. Yeni anayasa değişiklikleri arayışında çok önemli bir şey bu, mesele bu. Şimdi devlet katıldı. Bu çok üzerinde durulacak bir mesele. Cumhurbaşkanı devletin tepesinde yer alan bir insan. Bakanlar var, çok önemli. Genel başkanlar vardı. Gelecek Partisi, Saadet Partisi. Efendim İlhan Kesici CHP'de yer alan bir milletvekili. Sağ siyasetin önemli figürlerinden birisi. Dolayısıyla Türkiye'nin farklı siyasi çizgilerinden insanlar bir tarikat şeyhinin cenazesine katıldılar. Ne güzel bir şey. Türkiye'nin sivil yapısı, Türkiye'nin sosyolojisi siyasi egemenlik alanını aştı. Siyasi egemenlik alanında aslında tarikat gayrimeşru kabul edilen bir şey. Ama sivil siyaset ve sosyoloji bunu aştı ve orada bir araya geldiler. Zaten bu insanlar da evet Cumhurbaşkanı devletin tepesinde ama orada sivil kimliğiyle katıldı Cumhurbaşkanı. Yani devlet töreni genellikle ne olur değil mi? Orada askerler,
topçu orada arabasının üzerine konur
araba,
cenaze.
Bando bilmem evet. Ne falan olur. Devlet töreni olur bu. Burada devlet töreni yok. Devletin tepesinde bulunan insanlar sivil bir bu milletin, bu toplumun kültürüne uygun bir biçimde.
Bu toprakların evladı olarak değil mi hocam?
Evet. Sivil bir cenaze var
ve
orada. Sivil bir
tören var. Cumhurbaşkanımızın konuşmasından bu terbiye metodundan da işte o camide yapılan vaazdan, nasihattan da istifade ettiğini de belirtti. Hani daha
evet,
İmam Hatip Lisesi'nde bir öğrenciyken aslında bu zenginlik bu.
Cumhurbaşkanı evet orada yani şu mesajı da veriyor. Siyasetçilerin her zaman siyasi şeyleri olur. Ayrı bir şey, o konuya girmiyoruz ama daha böyle objektif baktığımız zaman Cumhurbaşkanı şu mesajı da veriyor. Yani benim de yetişip geldiğim ve bende etkili olan bir damardır burası. Bu birçok kişinin yetişmesine katkı sağlamış. Sadece kendi müntesiplerini değil, o camiye gidip namaz kılan, orada efendim vaazları dinleyen, hiç ummadığımız, bilmediğimiz insanlara da bu tür insanların katkısı var. Bunu yapmakla Cumhurbaşkanı sivil girişimleri, yani devletin Cumhurbaşkanı olarak bu yapının da meşrulaşmasına katkı sağlıyor. Aslında bir açıdan anayasal değişiklik yapmadan attığı defakto adımlarla tarikat liderlerinin, şeyhlerinin devlet katından meşruiyet kazanmasının adımları atılmış oluyor. Tepki ve sert tepki biraz da bundan kaynaklanıyor.
Evet.
Sen bunu yapamazsın. Devlet dediğimiz işte efendim tarih sadece efendim Mustafa Kemal'in gösterdiği tarihtir, yoldur. Bu çağda bunlar olmaz. Başka tarikat medeniyet tarikatıdır. Medeniyeti bir yol, bir tarikat yol demek ya.
Evet.
Yani bizim peşine gideceğimiz modern medeniyettir, batı medeniyettir. Tarikatlar artık orta çağda kaldı, eskidir, gelişmemizin önünde engeldir diye inananlar buna tepki gösterdiler ve dolayısıyla bir cumhurbaşkanının onu meşrulaştırma eylemini bloke etmeye çalıştılar
evet.
Yani.
Hocam tam burada şunu da sormak istiyorum. Bu tartışmanın bir tarihi arka planı da var. Yani yaklaşık 200 yıldır bizim bir geri kalmışlık, geriye dönüş, batıya ayak uyduramama, işte modern batı dünyasına, batı medeniyetine ayak uyduramama meselemiz var. Yani sahicidir, değildir, gerçektir. Böyle bir tartışmamız var.
Evet.
Burada özellikle tarikatları temsil eden işte tekke ve zaviyeler, tekkeler biraz akıl dışılık, işte medreseler, ki medreseler de tartışma konusu, işte aklı temsil eden bir tekke medrese tartışması, onun üzerinden bir işte akıl akıl dışılık ya da din diliyle işte şeriat, fıkıh, batınilik tartışması, bizim kendi mahallemizde Müslümanların arasında belki bu tartışma ya da dışarıdan da
İslami çok, kesimin diyelim.
Çok, evet, çok katkı sunulan ama Cumhuriyet dönemine baktığımız zaman da 1925 yılında tekke ve zaviyeleri lağveden bir yasa çıkarılıyor. Yani aslında hani bugün yasak olan müesseseler ve onların temsilcilerinin bir cenaze namazına devlet erkanının katılmasından tutun da bir sürü tartışma yaşanıyor. Yani geçmişte de bu işin böyle bir arka planı var. Fakat hani günümüze geldiğimizde bu tartışmalardan daha beri olarak gerçekten de hani şehrin orta yerinde,
evet,
Fatih'te, evet. Ve modern zamanlarda şey? Yani 2022 yılında insanlar niye buna ihtiyaç hissediyor? Yani bu kişi, evet. Bu modern zamanlar kişiyi, ferdi yalnızlaştırdı. Aslında bu tarikatlar ve cemaatler bir sosyalleşme aracı mı? Neye tekabül ediyor bu, evet, zamanlarda hocam? Ve bu kadar renkli bir dünyada aslında insanları oyalayan, boş zamanlarını, serbest zamanlarını doldurucu, İşte medyalar, internetler, sosyal medya, film, sinema, oyun, eğlence, bu kadar insanı oyalayıcı sektörlerin içinde aslında bir takım insanlara vazifeler vaz eden, onları bir takım yükümlülükler yükleyen bu yapılara, bu müesseselere ilgi neden?
Evet.
Yani bunu sosyolojik olarak, bir sosyolog olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet.
Çok önemli bu hakikaten. Yani nesnel veya zahiri bir gözle baktığımız zaman Mahmud Efendi figürü, yani liseyi bitirmemiş, üniversiteyi okumamış, Batı dillerini bilmeyen, Avrupa'yı, Batı'yı gezmeyen bir insan ve İstanbul gibi modern bir şehirde birçok insan bunun etrafında toplanıyor, bunu dinliyor, bunun gösterdiği rehberlikte hayatını düzenlemeye çalışıyor. Efendim, giyim kuşamını birden radikal bir biçimde değiştiriyor. Gündelik hayatını buna göre düzenlemeye çalışıyor. Neden bunlar oluyor? Kolay bir şey değil hakikaten. Çünkü bir defa toplumların her zaman bir maneviyata ihtiyacı var. Toplumlar her zaman kendilerini maneviyat üzerinde de kurarlar. Toplumlar sadece maddi ilişkiler üzerine kurmazlar kendilerini. Tarım toplumu tarım üzerine kurmaz sadece. Sanayi toplumu sanayi üzerine kurmaz sadece. Aynı zamanda bir maneviyat üzerine kurar. İnsanların maneviyata ihtiyacı olduğu kadar toplumların da maneviyata ihtiyacı var. Modern toplumda maneviyat boşluğu çok daha fazla. Çünkü sekülerleşme tamamıyla insanı maddileştiren bir gündelik hayatı getiriyor beraberinde. İnsan maddeleşiyor. İnsan bedenle sınırlanıyor. İnsan yeme içmeyle, cinsellikle sınırlanıyor. İnsan yatırımla, parayla, işle sınırlanıyor. Fakat bu bir yere kadar insana doyum veriyor. Bir süre sonra bu insanları bunalımlara sokuyor.
Aslında arayışlara sokuyor. Büyük bir açlıkla iç içe.
Bir açlık. Ruhsal açlık, manevi açlık, işte bu ruhsal açlık ve manevi açlık bizim toplumda maneviyat ekolü olarak, irfan ekolü olarak tasavvuf tarafından dolduruluyor. Yani Müslümanlar, Türkler, İslam'ı kabul ettikten sonra Türkler veya Müslümanlar, Müslüman olduktan itibaren kendi içlerinde bu ruhsal dünyalarını derin dünyevi taarruzlara karşı korumak için İrfan ekolüyle karşılık vermiştir. Hasan Basri ile birlikte bu başlıyor. Ta o zaman bir dünyevileşme var. Büyük bir dünyevileşme var. Büyük paradokslar var, çatışmalar var, iç ihtilaflar var. İşte bu maneviyatla aşılabiliyor. Bu açıdan önemli. Türkiye'de modernleşirken, modernleşme sürecinde insanlar kapitalizmle tanışırken bir süre, evet, köyden geliyorsun, şehirle yeniden ilişki kuruyorsun, maddileşiyorsun ama manevi boşluk duyuyorsun. Bu manevi boşluğu işte İslam maneviyatı olarak tasavvuf karşılıyor. İkinci olarak Türkiye toplumu son 60 senede %70'i şehire geldi ve şehirle bütünleşmeye çalışıyor. Şehire gelme, köyden kopmak, değerlerden kopmak, aile yapısından kopmak, o yapıdan kopmak demek. Kopuştan sonra kendini yeniden kurman, yeniden anlamlandırman lazım. Anlam, anlamla kurulur. Anlamlandırma, anlamla inşa edilen bir şey. Maneviyatla inşa edilen bir şey. İşte bunu da tarikatlar ve cemaatler sağlıyor. O nedenle tarikatlar ve cemaatler bu kentleşme sürecinde canlandı. Çünkü anlamlandırma rolünü üstlendiler. Modernitede çok üst kesimlere, efendim, sanat, resim, sinema belli oranda, estetik şeyler, faaliyetler bir anlamlandırma sağlıyor. Ama geniş kitlelere karşılık gelmiyor bunlar. Tiyatrolar, müzeler, Avrupa'da bugün bunlar bu maneviyatı, evet, sağlıyor. Bu da yeterli gelmiyor. Ne oldu? Spiritualist akımlar yükseldi. Fakat bizde spiritualizm yerine tasavvuf vardır. Tasavvuf bunu sağlıyor. Bir Müslüman İslam konseptinden çıkmamışsa maneviyat boşluğuna girdiği zaman tasavvufa koşar. Ama İslam konseptinden çıkmışsa, tümüyle sekülerleşmişse o spiritualizme koşar. Yani yogaya koşar, meditasyona koşar, başka bir şeye koşar. Bu açıdan önemli. Bakın, bugünkü tartışmalara dikkat edin. Bu hadiseden sonra, Mahmud Efendi'nin rahmete göçmesinden sonra yapılan tartışmalara bakın. Sadece laik kesimde tartışmalar yürümüyor. İslami kesimde de tartışmalar var. Bir, bidat ve hurafeler etrafına, giyim etrafına tartışmalar var. İki, tarikatlarla ilişkiler konusunda özgürleşme dediniz,
evet,
ya.
Evet, evet.
Onun etrafında tartışma var. Üç, akıl ve kalp meselesi üzerinde tartışmalar var. Bu tartışmalar Türkiye'nin temel tartışma alanlarıdır. Ve bunları konuşmaya da vesile olduğu için Allah rahmet etsin Mahmud Efendi'ye. Bunları sükunetle konuşmamız lazım. Bence yani üç dedim ya, bir maneviyatı karşılama, iki kentleşme sürecinde Müslümanın yeniden anlam kazanması. Üçüncü olarak da burada Türkiye'nin modernleşmesiyle yakından ilgili olan bir husus var. Türkiye'nin modernleşmesinin bir boyutu da giyimle yakından ilişkilidir.
Evet.
Kadın meselesi giyimle ilgilidir. Şapka giyimle ilgilidir. Kılık kıyafet inkılapları giyimle ilgilidir.
Yani Cumhuriyet modernleşmesi biraz kadın üzerinden ve giyim kuşam üzerinden yapılıyor, evet, ilk değil mi
yapılan
hocam?
Yapılan bir modernleşme.
Bir imaj modernleşmesi aslında.
Kesinlikle sembolik modernleşmesi, imaj modernleşmesi, giyim modernleşmesidir. Mesela işte Pera Palas'ta çeşitli baloların yapılması, partilerin düzenlenmesi, nasıl giyinilecek konusunda bir takım efendim talimatların yayınlanması, kız enstitülerinde şöyle şöyle kadınlar giyecek diye müfredat programlarının hazırlanması, yine örnek model Türk kadını diye sunulan ve üretilen imgeler, şapka inkılabı, bakın şapka inkılabı, giyi kılık kıyafet inkılabı, bunlar tamamıyla Türk modernleşmesinin giyimle yukarıdan aşağıya doğru gerçekleşen bir modernleşme tarzının olduğunu gösterir. Dolayısıyla bir yönüyle aslında Osmanlı İslam anlayışının kılık kıyafetteki pratiklerinin tasfiyesini anlatır.
Evet.
Bu nedenle efendim şalvara, cübbeye, sarığa, efendim ondan sonra çarşafa karşı olan bir meydan okuyan bir modernleşme olarak ortaya çıkar. Evet. Aşağılar, iter, küçümser, efendim şalvarlı göbekli insanlar olarak ulema gösterilir, şeyhler öyle gösterilir, çarşaf, karanlık, öcü, kadını
karikatürize edilir,
özgürlüğünü yok eden,
evet,
tamam mı? Onu atmak ise özgürleşme, bu hürriyet kadın diye bir imge var, daha önce de bahsettik belki, hürriyet kadın imgesi çok yoğun olarak kullanılır. Modern dönem Türk romanlarında bu çok fazla kullanılır. Bu işte
karikatürlerde,
Gödül dergisinde, karikatürlerde evet. çok yoğun olarak kullanılır.
Filmlerde çok kullanılır.
Filmlerde
hocam.
Kullanılır. Vurun Kahpe'ye mesela evet. filminde öyle. Dolayısıyla Mahmut Efendi bunu çok bilinçli olarak düşünmemiş olabilir, düşünebilir. Ama bir kolektif bilincin tezahürü olarak ortaya çıkar Mahmut Efendi. O da bu toplumun bir kolektif bilinci olarak var olur. Bu kolektif bilinç nedir? Kendi giyim kuşamına karşı yapılan bu kadar taarruz, bu kadar müdahale, bu kadar inkar, bu kadar aşağılama, bu kadar ötekileştirme, buna karşı bir şey var, bir refleks var. Evet. Yani benim ilkokulda öğretmenim mesela kılık kıyafet devrimlerini anlatırken örnek veriyordu. İşte başı açık olmak daha güzel, şu bu falan. Tuhafıma gidiyordu. Ya benim annem başörtülü diyordum bu. Anneme mi diyordum? Ya. Şey yapıyor, söz söylüyor yani. Böyle bir tepki hissediyordum. Şimdi bununla çok yakından olan bir boyutu
aslında
var.
Aslında bütün bunlara karşı bu karşıtlığı temsil eden ortak bir bilincin tezahürü değil mi hocam?
Onu konuşalım.
Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Düşünce Günlüğü programında bugün Türkiye'de tarikat ve cemaatleri konuşuyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey. Programımız devam ediyor. Hocam tam da o kıyafet üzerinden, o kıyafet imajı üzerinden ötekileştirmeyi karşı konuşuyorduk. Evet. Müslümanları, muhafazakarları karşıtlamayı, ötekileştirmeyi konuşuyorduk ve ilkokul öğretmeninizle ilgili bir anınızı anlatıyordunuz.
Evet. Şimdi ilkokulda öğretmenimiz kılık kıyafetle ilgili sürekli işte başını açmanın, dekolte giymenin önemini vurguluyor. Ama öte yandan da yani köyde sadece açık olan bayan öğretmenlerimiz vardı. Bu pratik içinde ve annemin örtülü olduğunu düşünüyordum. Sanki bana hakaret ediliyor gibi bir duygu yaşıyordum. Türkiye'de sadece muhafazakarlar değil, bütün Müslümanlar yani düşün 1925'lerde, 30'larda herkes başörtülüdür. Herkes efendim çarşaflıdır. Herkes örtülüdür. Herkes sarıklıdır, feslidir. Dolayısıyla yapılan bu giyime yönelik modernleşme faaliyetleri herkese yönelik toplumun giyim kuşamına yönelik büyük bir müdahaledir. Büyük bir toplumu aşağılamadır. Büyük bir dışlamadır. Bu bir travmaya yol açar. Çünkü yüzyıllarca bu şekilde yaşamayı sürdürmüşsünüz. Buna karşı ulemadan bir direnç gelir. İrfan ehlinden bir direnç gelir. Mesela Bediüzzaman enteresan bireysel olarak, şahıs olarak hiçbir zaman başındaki sarığı ve üzerindeki cübbeyi çıkarmaz. Çok enteresan tepkiler var. Mesela Elmalı, Allah rahmet etsin, büyük müfessirimiz, büyük alimimiz, düşünce insanımız şapka takmamak için evinden dışarı çıkmaz. Bakın bunlar, yani bu sessiz protestodur. Bediüzzaman'ın daha farklı bir şeyidir. Mahmut Efendi ise kamusal alana çıkar ve kamusal alanda bunu yeniden üretir. Enteresan bir şey. Yeniden çarşafa girme, yeniden şal var, yeniden cübbe, yeniden sarık. Bunu bu sosyolojiyle okumak lazım. Hakikaten bu sosyolojiden çıkan bir şey ve bazı insanlar da buna teveccüh eder, buna yönelir. Peygamber sünneti diye buna yapışır. Bunun etrafında da tartışmalar var, ayrı bir şey. Yani İslam'daki giyim eşittir, çarşaf ve şey mi, sarık mıdır? Şimdi İslami kesimde de bu tartışmalar yeniden alevlenmeye başladı. Ve Mahmut Efendi'nin vefatı belki bu tartışmaları daha iyi bir biçimde yaparak sonuçlandırmamıza da vesile olacak. Yani giyim etrafındaki tartışma, hem modern giyim, hem geleneksel giyim, hem İslami giyim. Bunlar üzerinde konuşmak daha sağlıklı, daha vasat bir yola doğru yol alacağız.
Ama hep Müslümanların, dindarların giyimi üzerinden tartışma var ama
evet.
Diğer giyimler hiç konuşulmuyor
hiç
hocam.
Konuşulmuyor.
Hiç konuşulmuyor.
Evet,
burada
maalesef,
sanki maalesef. Bir tek tipleştirme olması gerektiği gibi yani evet. Dindarlar açısından demiyorum, onların evet. Giyim kuşam şekilleri açısından demiyorum ama aslında modern zamanlarda tek tip bir kıyafet olmalı ve herkes bunu giymeli gibi bir dayatma söz konusu.
Kesinlikle.
Ama çok kültürlülükten bahsediyoruz bir taraftan da. Fakat bu evet. Şey orada yok. hoşgörü diyelim ya da tolerans yok orada.
Yani çarşaf giymeyi ve sarık takmayı da tercih eden insanlara saygılı olmalıyız.
Tolerans yok, saygı yok.
O çünkü onların tercihidir. Evet. Bu da İslam içinde bir yorumdur, bir tercihtir. Tarihsel kültürümüzde de yaşanmıştır, pratiğe edilmiştir. Dolayısıyla bu tercihlere de saygılı olmalıyız. Bu kültürel çoğulculuk içinde de konumlanan bir şeydir
evet.
aslında.
Hocam aslında tarikat, cemaat gerçeği üzerinden konuşulacak çok şey var. Bakın evet. Meseleyi kılık kıyafetle kapattık. Yani evet. en son bunu konuşarak kapattık. Herhalde biz bu meseleyi daha çok konuşuruz
tabii,
hocam.
Daha çok konuşulacak.
Daha çok konuşuruz.
Türkiye'de gündeme
evet.
gelecek.
Evet.
Tartışmalara
hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
bugünkü
ederim.
Bugünkü Düşünce Günlüğü'ndeki bu paylaşımlarınız, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz adına. Değerli dostlar, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Mahmut Hoca Efendi'nin vefatı üzerine Türkiye'de tarikatları ve cemaatleri, tarikat ve cemaat gerçeğini yeniden ele almaya çalıştık sosyolojik bir perspektifle. Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'ye tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Kıymetli dostlar, haftaya bugün yaptığımız plana göre hocamla birlikte estetik ameliyatları, bedene yapılan müdahaleleri konuşacağız. Estetik, ameliyat ve beden üçlemi üzerinden bazı sosyolojik yorumlamalar alacağız burada Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızdan. Haftaya inşallah bu konuyla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın efendim.